hareketi Allah orada başlatıyordu. Her Kabe'ye giden adam hareketin başladığı yere gidiyor. Her Kabe'ye giden adam dava adamı olmak için gitmeli. Davanın başladığı yere gidiyorsun. Kabe'yi tavaf ederken Allah'ın Resulünü hatırlamalı. Allah Resulünün mücadelesini hatırlamalı. Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler ey amca, vallahi bu davadan vazgeçmem deyişini hatırlamalılar. Resulullah'ın orada yaptığı mücadeleyi hatırlamalılar. Allah Resulü'nün evinin kapısının önüne diken atanları hatırlamalılar. Ve Resulullah'ın ne kadar kötü komşusunuz ey Kureyşliler. Ben size ne yaptım ki bunları bana yapıyorsunuz demesini hatırlamalılar.
Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehdillâhu felâ mudille ve men yudlil felâ hâdiye leh eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûlüh. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde Allah azze ve celle yeryüzünde mabet olarak, Allah'ın evi olarak inşa edilmiş olan, içinde bereketin olduğu ilk evin Beytullah olduğunu, Mekke'deki Kabe olduğunu ifade etmişti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hatırası olan bu ev, Allah Azze ve Celle'nin Hazreti İbrahim'i oraya yönlendirmesi, hanımı Hacer'i de alıp oğlu İsmail'le birlikte o bölgeye gelmesi, Filistin topraklarından kalkıp Mekke'ye kadar gelmesi ve orada Allah'ın kendisine vermiş olduğu görevi yerine getirebilmek için bir ağacın altında Hazreti Hacer'i ve oğlunu bırakıp onların yanında bir miktar yiyecek ve bir miktar su bırakıp o şekilde oradan gitmesi ve dönüp hüzünlü hüzünlü onlara bakıp Allah'ım onları sana teslim ediyorum demesi, ben ehlimi hiçbir şeyin olmadığı bir yerde bıraktım ya Rab, onları sana teslim ediyorum, senin rızan için bunu yaptım. Hazreti Hacer de meseleyi anlamış bir kadındı. Bunu sana Allah mı emretti demişti. İbrahim Aleyhisselam evet deyince o halde Allah bizi koruyacaktır demişti. Hakikaten de Allah Azze ve Celle kendisine tevekkül eden bu aileyi korumuş ve Hazreti İbrahim'in eliyle, oğlu İsmail'in eliyle kıyamete kadar bütün müminlerin döneceği kıbleyi yapılmasını, Kabe'nin inşa edilmesini onlara nasip etmiş. Hazreti İbrahim ve İsmail Kabe'nin temellerini yükseltirlerken Rablerine yalvarmış ve Rablerinden bu ibadetlerini, bu hizmetlerini kabul etmelerini rica etmişlerdi. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Onlar kibirlenmiyorlardı. Büyük bir hizmet yapıyorlardı. Kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanların döneceği bir kıblenin inşasını yapıyorlardı. Ama onlar o büyük hizmetlerine rağmen Hazreti İbrahim Aleyhisselam o yüksek makamına rağmen 124 bin peygamberin içerisinde, 5 büyük peygamberin içerisinde olmak gibi yüksek makamına rağmen, bütün insanların içerisinde, belki Hazreti Muhammed'den sonra ikinci büyük insan olma, salavatullahi aleyhi mecma'in, öyle büyük bir şerefe sahip olmasına rağmen, ve büyük bir fedakarlık göstererek karısını orada çölde bırakıp, Rabbine güvenip, birçok erkeğin belki de hiç kimsenin yapamayacağı o fedakarlığı gösterebilmiş olmasına rağmen oğluyla birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken hiçbir kibir içerisinde değildi. O makamına, o yapmış olduğu hizmete, o fedakarlığına rağmen Rabbena takabbel minna diyordu. Ya Rab, ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Kabul etmeyebilirsin yani. Yaptığımız hizmetler sana layık değil çünkü. Senin gibi bir Rabbe layık değil. Bütün kainatı ol emriyle yaratabilen bir Allah'a layık değil benim hizmetlerim. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim diyordu. Sen işitensin, bilensin Allah'ım. Yapmış olduğum hizmet sana layık olmasa da sen cömertsin Allah'ım. Sen affedicisin Allah'ım, kabul buyur diyordu. Allah Azze ve Celle kendisinden bu hizmetini kabul etmişti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam birçok imtihanlardan geçmiş, çocukluğundan beri nice imtihanlardan geçmiş olan İbrahim, işte İbrahim olursan yaptığın bina da kıymetli oluyor. Herkes bina yapıyor. Herkes daha evvel de bina yapmıştı. İnsanlar elbette ki evler yapmışlardı Hazreti İbrahim'den evvel de. Fakat hiçbirisinin yapmış olduğu ne kendi özel evleri, ne padişahların sarayları, ne de başka velilerin ya da evliyanın, peygamberlerin, enbiyanın hiçbirisinin yapmış olduğu beyt, Hazreti İbrahim'in beytine yaklaşamamıştı bile. İşte ondan 1350 sene sonra Mescid-i Aksa inşa edilecek. Hazreti Süleyman tarafından Mescid-i Aksa inşa edilir. Fakat o da hiçbir zaman Hazreti İbrahim'in inşa ettiği Beytullah'ın şerefine erişemez. O yüzden Kur'an-ı Kerim o noktaya işaret buyuruyor. İnne evvele beytin vudi'a linnâzi lellezi bi bekkete mübareke. Yeryüzünde Allah için konulmuş ilk Beytullah. Allah için konulmuş olan ilk ev o Bekke'deki Kabe'dir. Mekke'deki Kabe'dir buyuruyordu. Bu şekilde yeryüzünde bütün Müslümanların kıblesi ortaya konulmuş oluyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gönderilecek olan bütün peygamberlere önemli bir merkez gösterilmiş oluyor. Onun soyundan gelecek bütün peygamberler, bütün peygamberler İbrahim'in soyundan geldiklerine göre hepsi için orası önemli bir merkez olacaktı. Hazreti Süleyman'ın Mescid-i Aksa'yı inşa etmiş olması, Mescid-i Haram'a bir misilleme olması için değildi. Ebrehe'nin Mescid-i Haram'a misilleme olarak kendisine bir kilise yaptırması gibi bir şey değildi. Ebrehe Mescid-i Haram'a misilleme olsun diye bütün o bölgedeki insanlar Kabe'yi tavaf ediyorlar diye kıskanmış. Hristiyan dinindendi kendisi ve O da büyük bir kilise yaptırmak suretiyle bütün insanların o kiliseyi tavaf etmelerini sağlamak istemişti. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın niyeti buna benzer bir şey değildi tabii ki. O da Rabbi için bir mescit inşa ediyordu sadece. Fakat Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen Süleyman'ın da diğerlerinin de yapmış olduğu mescitler hiçbir zaman İbrahim Aleyhisselam'ın mescidine erişemeyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin inşa ettiği Mescid-i Nebi bile Medine'deki kendisinin de kabrinin bulunduğu o mescit bile Allah Resulü'nün ifadesiyle Mescid-i Haram'a denk değil. Mescid-i Haram her yönüyle üstün, hareketin başlangıç merkezi aynı zamanda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde üç mescidin dışında diğer mescitler için seyahat etmenin doğru olmayacağını söylüyordu. Bir tarihi eseri görmek için gitmek başka. Onda bir mahsur yok. فَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّب۪ينَ Allah azze ve celle yeryüzünde gezmeyi, bizden evvelkilerin, kafirlerin sonlarının neler olduğunu görmemizi istiyor. Aynı şekilde bizden evvelki müminlerin de yapmış oldukları mescitleri görmek için oralara da gidilebilir ama daha fazla sevap olur anlayışıyla gitmek caiz değil. Ben falan mescide gidersem şu mescitte kıldığımdan daha büyük bir sevap kazanırım, o yüzden daha uzaktaki mescide gideyim şeklinde düşünmenin doğru olmadığını ifade ediyor. Her ne kadar uzak mescide gitmek yerine göre daha sevap ise de Allah yolunda atılan her adıma adım sayıldığına göre uzak mescide o maksatla gitmekte bir mahsur yoksa da ama filan mescidi falan mescitten daha üstün görerek gitmeyi Efendimiz kastediyor. İşte o doğru değil. Yalnızca üç mescit için bu doğru olabilir buyuruyordu. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa bunlar için sadece seyahatin caiz olduğunu, buralarda namaz kılmak çünkü Allah Resulü başka bir hadiste buyurdu ki yeryüzündeki bütün mescitlerde kılınan namazların sevabını bir kabul ederseniz, Kabe'de, Beytullah'ta kılınan namaz 100.000 kat daha eftaldır buyuruyor. Benim mescidimde kılınan namaz, Mescid-i Nebi'de kılınan namaz ise 1000 kat daha eftaldır buyuruyordu. Süleyman Aleyhisselam'ın inşa etmiş olduğu Mescid-i Aksa'da kılınan namaz ise bir rivayete göre 500 kat daha eftal idi. Diğer mescitlerde namaz kılmaktan 500 kat daha eftal idi. Bir mescitte namaz kılmak ise evinizde namaz kılmaya göre 25 veya 27 kat daha sevap olduğuna göre hesabını siz yapınız. Beytullah'ta namaz kılmak demek ki 2 milyon 700 bin kere daha sevaptır bir başka evde namaz kılmaktan, bir başka mescitte namaz kılmaktan 100 bin kat daha sevap, bir evde namaz kılmaktan 2 milyon 700 bin kere daha sevap. Bunlar bize sevabın büyüklüğünü anlatmak için söylenmiş rakamlar da olabilir. İlla da bu kadar demek olmayabilir. Herkesin namazı başka. Kimi 100.000 kat sevap alırken kimi belki 10.000 kat sevap alır. Belki bazıları bundan çok daha fazlasını alırlar. Herkesin bir namazı var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece Kabe'nin önemini anlatmak için söylüyordu. Kabe başka bir mescide benzemez demek istiyordu. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın büyüklüğünden kaynaklanıyordu. Aynı zamanda bir hareketin başlangıç noktasıydı. Hem İbrahim Aleyhisselam oradan başlatıyordu hareketi. Bir din başlıyordu oradan. Bir hareket başlıyordu. Bütün yeryüzünü zamanla kuşatacak olan tevhidi bir hareket. Mıymıntı bir hareket değil. Sadece namazdan ibaret olan bir hareket değil. Kabe'nin tavafını şuursuzca dönmekten ibaret olan bir hareket değil. Ahlaktan ibaret olan bir hareket değil. Tevhidi bir hareket başlatıyor İbrahim Aleyhisselam. Ve Allah Azze ve Celle o beyti bitirdiği zaman, inşasını bitirdiğinde bütün insanları davet etmesini emrediyordu kendisine. Rivayetlere göre Allah'ım demişti, kim beni işitir bu çölde? Ben kime sesleneyim Allah'ım? Allah Azze ve Celle sen seslen demişti. Ben duyuracağım insanlara. Her taraftan gelecekler. Ve çölün ortasında o memleket, Zaman içerisinde dünyanın en zengin memleketi olacak. وَرْزُقْ اَحْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ اَمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ Böyle dua etmişti çünkü İbrahim Aleyhisselam. Allah'ım ben çocuklarımı orada bıraktım. Ben senin hatırın için, senin rızanı kazanmak için bıraktım güzel sulu memleketleri. Toprağı güzel olan memleketleri bıraktım. Havası güzel, suyu güzel olan memleketleri bıraktım ben. Kalktım ben çocuklarımla buraya geldim. Çocuklarımın rızkını ver ya Rabbi diyordu. Orada oturanların verzuk ehlehum mine semerat. Bütün meyvelerden, bütün ürünlerden onları nasiplendir Allah'ım. Men amene minhum billahi vel yevmil ahir. Ama orada oturan herkesin değil. Onların içerisine Allah'ı ve ahiret hakkıyla iman eden, Allah'a şirk koşmadan iman edenler Allah'ım. Allah Azze ve Celle duasını kabul etmişti. Ama demişti ki, onların içerisinde her kim kafir olacak olursa, onları az bir süre faydalandırırım. Az bir geçimlik, dünya hayatında belki onlara bir şeyler veririm. Fakat daha sonra onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir orası. Ne kadar kötü bir sondur orası. Ey İbrahim senin duan kabul oldu ama sen de zaten iman edenler için bu duayı yapmıştın. قَالَ وَمَنْ كَفَرْ فَاُمَتِّيَهُ قَل۪يلًا ثُمَّ اَتَّرُّهُ اِلَى عَذَابِ النَّارِ Onların içinden kafir olanlar ey İbrahim sen de zaten onlar için şefaatçi değilsin. Onlara azabınları ben layık görüyorum. Kısa bir süre onlar orada menfaatlenecekler. Fakat sonunda onlar azabınlara girecekler. Ve bi'sel masir. Ne kadar kötü bir yerdir orası. Ne kadar kötü bir dönüş yeridir orası. Ne kadar kötü bir duraktır orası ey İbrahim. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'in eliyle bir hareket başlatıyor ve bu hareketin de bir merkezini kurmasını emrediyordu. Beytullah bütün insanların Kâbesi olacak, bütün insanların kıblesi olacak. Bütün insanlar oraya doğru dönecek, bütün müminler oraya doğru dönecekler ve sonra orayı hac etmeye gelecekler. Dört bir taraftan kim atların üzerinde, kim yayan, çöllerde yayan bir şekilde gelecekler. Ve lebbeyk Allahümme lebbeyk diyecekler. Allah'ım geldik sana diyecekler. Buyur Allah'ım diyecekler. Senden başka bir ilah yok diyecekler. Hepsi beraber lebbeyk Allahümme lebbeyk diyecekler. İşte onlar öyle dedikleri zaman Allah meleklerine gösterir diyor hadiste. Allah meleklerine gösterir ve onlarla övünür. Bakın ey meleklerim bunlar ne diyorlar der. Siz demiştiniz ki ya Rabbi kan dökecek, fitne çıkartacak bir varlığı neden yaratmak istiyorsun? Ben size insan yaratacağımı söylediğimde fitne fesat çıkartacak, kan dökecek bu varlığı neden yaratmak istiyorsun demiştiniz. Ben de size inni alemu ma la ta'lemun demiştim ya. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim demiştim ya. İşte bilmediklerinizden birisi de bu. Bakın dünyanın dört tarafından saçları sakalları darmadağınık olmuş bir şekilde aylarca yol yürüyerek deve üzerinde geliyorlar. Hepsi hep beraber lebbeyk Allahümme lebbeyk diyorlar. Şimdi anladınız mı insanı neden yaratmak istediğim ey meleklerim? Büyük olursanız yaptıklarınız da büyük olacaktır. Hazreti İbrahim kadar büyük olan adam elbette ki yaptıkları da onun yaptığı kadar büyük olacak. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam yapınca ona değer verecek. Çünkü İbrahim Aleyhisselam çok imtihanları kazandı. Daha küçük bir çocukken putları kırıyordu. Kabe'nin önemi nereden geliyor? Kabe'nin önemi hakikatte İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor. Büyük peygamberden geliyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın takvasından geliyor. Allah Azze ve Celle'nin bir hareket merkezi olarak Kabe'yi tayin etmesinden geliyor. Dünyanın dört tarafından Müslümanlar namaz kılarken oraya doğru dönecekler. Ve hepsi orada kilitlenecek. Hepsinin yönü orada kesişecek. Bütün müminlerin hedefinin aynı olduğu ispat edilecek. Dünyanın neresinden gelirse gelsin. Orada buluşacaklar. Hedefleri aynı olacak. Gayeleri aynı olacak. Kendi memleketlerinde namaz kılsalar da hepsinin hedefleri aynı olacak, gayeleri aynı olacak. Hepsi birlikte bir tek Allah'a secde edecekler. Allah'ın kulları üzerindeki bir hakkıdır ki وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ هِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Allah'ın kullarındaki bir hakkıdır ki gücü yetenler Kabe'ye hac etsinler. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ buyuruyor. Bütün insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır bu. Bütün insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır bu. Demek ki Yahudi ve Hristiyanlar üzerinde de Allah'ın bir hakkıdır bu. Demek ki Allah Azze ve Celle Yahudi ve Hristiyanların da Kabe'yi hac etmesini istiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara eslemtum demekle emrolunmuştu. İslam oldunuz mu ey ehli kitap? Kendilerini ehli kitap olarak tanıtanlar. Söyler misiniz İslam oldunuz mu? Onlar zaten biz Müslümanız demişlerdi. Kendilerini güya Allah'a teslim olmuş sayıyorlardı. Allah Azze ve Celle işte o zaman peygamberin emretmişti. O halde söyle onlara ey Resulüm hac etsinler. Onlar dediler ki bizim kitabımızda hac yok. Biz kendi kitabımıza ittiba ediyoruz, uyuyoruz dediler. Süleyman Ateş gibilere cevaptır bu. Allah Azze ve Celle onları reddetti. Daha evvel de birkaç defa temas etmiştim. Ehli kitap kendi kitaplarına bağlı kalmak suretiyle cennete girebilirler diyor. Yahudi Tevrat'a bağlı kalmak suretiyle, Hristiyan da İncil'lere bağlı kalmak suretiyle, Allah'a ve ahirete iman etmeler şartıyla, salih amel işlemeler şartıyla cennete girebilirler diyor. Kur'an'a uymasalar da, Kur'an'ın talimatlarını yerine getirmeseler de, halbuki Allah Azze ve Celle bütün insanların hac etmesini emrediyordu. Çünkü madem ki onlar İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldiklerini iddia ediyorlardı. Madem ki onlar İbrahim'in dininin izinden gittiklerini söylüyorlardı. Madem ki onlar Hazreti İbrahim'in davasının peşinde olduklarını iddia ediyorlardı. O halde haydi İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu Kabe'yi tavaf etseler ya, Allah Azze ve Celle onların yüzlerine vuruyordu. Hakikati onların yüzüne vuruyordu. Ey ehli kitap siz hakikatte ehli kitap değilsiniz. Ve nasıl ki bu aynı surede ele almış olduğumuz Ali İmran suresinin 67. ayetinde de İbrahim'in ne Yahudi ne de Hristiyan olmadığı ifade edilmişti. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan idi diyor Kur'an. Bu şekilde İbrahim'i dinler yalanını da reddediyor Kur'an. Dinler arası diyalog taraftarları böyle laflar ortaya atıyorlar. İbrahim'i dinler diyorlar adına. Hazreti İbrahim'in dinindenmişler güya. Yahudi ve Hristiyanlar Kur'an reddediyor. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. İbrahim Musa'dan 9 asır evvel gelmişti. Yahudiler Musa'nın ümmeti olduklarına göre Hazreti İbrahim nasıl Yahudi olabilir veya Hristiyan olabilir? İbrahim Aleyhisselam Musa'dan 9 asır evvel, Hazreti İsa'dan da 20 asır evvel gelmişti. Nasıl oluyor da böyle bir şey söz konusu olabilir? İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan idi. Dolayısıyla din İbrahim'i dinler diye bir şey olamaz. Din tektir. Tek Allah'ın tek dini vardır. İbrahim'i dinler dendiği zaman sanki Allah'ın birkaç tane dini varmış gibi. Şimdiki Yahudi ve Hristiyanları da bağrımıza basmamızı istiyorlar. İsa'yı tanrılaştıran, ilahlaştıran adamları, Uzeyr'i Allah'ın oğlu diyenleri, yeryüzündeki bütün fitne ve fesadın kaynağı olan ehli kitabı bağrımıza basmamızı istiyorlar. Onların da cennetlik gibi görmemizi istiyorlar. İbrahim'i dinler diye yalanlar söylüyorlar. Hepsi İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmiş olabilir. Ama İbrahim'in dini tevhid diniydi. Ve o müşriklerden değildi. Kur'an birçok yerde İbrahim Aleyhisselam'ın müşrik olmadığını söyler. Yani ey ehli kitap siz onun izinden gitmiyorsunuz. Müşriksiniz der. İbrahim'i dinler yalanına sığınanlar, dinler arası diyaloğun başarılı olabilmesi için böyle yalanlar uydurmak zorundaydılar. Hazreti Musa Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmiş olabilir. Yahudiler de Hazreti Musa'nın ümmeti olabilirler. Fakat daha Hazreti Musa hayattayken bile Hazreti Musa'yı illallah ettirmişlerdi.
Hazreti Musa aleyhisselam onların elinden çok çekmişti. Tevrat'ı kendi elleriyle yazıp sonra Allah katındandır diyorlardı. Bir sürü iftiralar ve yalanlar doldurmuşlardı. Nasıl oluyor da şimdiki Tevrat'a İbrahim'i din diyebilirsiniz? Şimdiki İncil'e İbrahim'i din diyebilirsiniz? İbrahim aleyhisselamın soyundan gelmişler diye onların dininin İbrahim'in dini olması şart mıdır? İbrahim aleyhisselam hanif idi. Müşriklerden değildi. Muvahhid idi. Hiçbir zaman müşriklerden olmamıştı. Kabe'ye hacca gidenler bunları hatırlayacaklar. İbrahim aleyhisselamı hatırlayacak. İbrahim aleyhisselamın mücadelesini hatırlayacak. İbrahim aleyhisselamın ateşe atıldığını hatırlayacak. Nemrut'la yaptığı tartışmaları, mücadeleleri hatırlayacak. İbrahim aleyhisselamın fedakarlığını hatırlayacak. İbrahim aleyhisselamın Allah'a tevekkülünü hatırlayacak. Allah'a güvenip karısını ve çocuğunu çölün ortasında bırakıp gidebildiğini hatırlayacak. Oğlun İsmail'i kes diye rüyasında kendisine emredildiği zaman bıçağı alıp da oğlunu kesmeye çalıştığını hatırlayacak. Böyle bir itaati hatırlayacak. Rabbim diyorsa vardır bir bildiği diyecek. Ben Allah'tan daha merhametli olamam diyecek. İbrahim aleyhisselamı hatırlayacaksınız. Kabe'ye gidenler İbrahim'i hatırlamalı. Kabe'ye gidenler orada Hazreti Muhammed'in ayak izlerini görmeli. Sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi tavaf ederken orada Ebu Cehil'le tartışan Ebu Bekir'i görmeli. Kabe'yi tavaf ederken Ebu Cehil'lerle tartışmalı. Kabe'yi tavaf ederken Lat'ı Menat'ı yere indirmeli. Kabe'yi tavaf ederken Allah'ın Resulü'nü hatırlamalı. Allah Resulü'nün mücadelesini hatırlamalı. Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler ey amca, vallahi bu davadan vazgeçmem deyişini hatırlamalılar. Sadece kupkuru bir dönüş yapmamalılar. Anlamsız bir şekilde dönüp durmamalılar. Meselenin farkında olmalılar. İbrahim'i hatırlamalılar, Hazreti Muhammed'i hatırlamalılar. Davayı hatırlamalılar. Hazreti Ebu Bekir'in Kabe'de kalkıp konuşma yaptığını hatırlamalılar. Bütün müşriklerin üzerine hücum ettiğini hatırlamalılar. Bütün müşrikler üzerine hücum etmiş ve altlarını almışlar Ebu Bekir'in. Kandan bir heykel haline getirmişlerdi. Üzerinde hopluyorlardı. Öldüğünü sanıp bırakmışlardı. Ebu Bekir'i hatırlamalılar. Oradaki verdiği hutbeyi hatırlamalılar. Allah Resulü'nün Kabe'de namaz kılarken başından aşağı deve işkembesinin boşaltıldığını hatırlamalılar. Resulullah'ın orada yaptığı mücadeleyi hatırlamalılar. Allah Resulü'nün evinin kapısının önüne diken atanları hatırlamalılar. Ve Resulullah'ın ne kadar kötü komşusunuz ey Kureyşliler. Ben size ne yaptım ki bunlar bana yapıyorsunuz demesini hatırlamalılar. Bunları hatırlamayanlar Kabe'nin hakkını vermiş değildirler. Beytullah'ı hakkını vermiş değiller. Oraya gidenler müminler için kongre olduğunu hatırlamalılar. Hac müminler için bir toplantı yeri. Bütün müminler oraya toplanacaklar. Orada kongre yapacaklar. Hac buydu, şimdi ne hale getirildi? Bütün müminler orada konuşacaklar, tanışacaklar. Bütün müminler orada başka ırkları tanıyacaklar. Bütün müminler orada Müslümanların sorunlarını konuşacaklar. Orasını kongreye çevirecekler. Bütün müminler orada dünya Müslümanların sorunlarının halledilmesi için fikir alışverişinde bulunacaklar. Ulema orada toplantılar düzenleyecek, kongreler düzenlenecek idi. Hac buydu. Dünyanın dört tarafından gelenler her rengi orada görecekler. Ve İslam'ın ırkçı olmadığını anlayacaklardı. Beyaz da gelecek, siyah da gelecek oraya. Sarı da gelecek, kırmızı da gelecek. İşte bu sahneyi gören Malcolm X gibiler. Kendisinin o sahte şeyhinin Eliyah Muhammed'in öğrettiği dinin yalan olduğunu anlayacak. İslam'ın sadece zencilerin dini olduğunu öğretiyordu o sahte şeyh. Daha sonra küfrünü ilan etmiş olan bu adam
Hakikatte başından beri kafir olan bu adam, belki CIA'nin ajanı olan bu adam, zencileri sahte bir İslam'a davet ediyor. Malcolm X onun peşinden gidiyordu. Fakat ne zaman ki Malcolm X'in şöhreti bütün Amerika'yı kaplayınca, hatta Avrupa'ya taşınca, o zaman o sahte şeyhi kendisini kıskanmış ve Malcolm X'den yakın adamına onu öldürmesini emretmişti. Arabasına bomba koyacaklar, havaya uçuracaklardı kendisini. Kendisini seven arkadaşı bu komployu haber veriyordu ve Malcolm X orayı bırakıp gidiyordu. Duymuştu bir şey, hac diye bir şey vardı, duymuştu ve oraya gidecekti. Allah Azze ve Celle kendisine doğru dini gösterecekti orada. Oraya geldiği zaman namaz bile bilmiyordu hala. Konferanslar veren birisi olduğu halde üniversitelerin kendisini davet ettiği Malcolm X. Bütün dünyanın tanıdığı Malcolm X. Daha namazı bile bilmiyordu ama kendini Müslüman zannediyordu. İslam'ı, zencilerin dini zannediyordu. Hatta beyazlar İslam'a girmek istedikleri zaman siz beyazsınız, Müslüman olamazsınız diyecek kadar cahil olan Malcolm X. Ama diğer taraftan bir mücahit gibi mücadele ediyordu. Kabe'ye geldiğinde namazı bile bilmeyen bu adam hacda sadece zencileri göreceğini zannediyordu. Fakat bir de baktı ki orada siyah da var, beyaz da, beraber yemek yiyorlar. Beraber tavaf ediyorlar. Beraber namaz kılıyorlar. Birbirlerine ikramda bulunuyorlar. Selam veriyorlar birbirlerine. Baktı sarı da var, siyah da. Kırmızı da var, beyaz da. Bütün milletleri görünce o zaman hakiki İslam'ı anlamıştı. Hac, Malcolm X gibilerin de İslam'ı anlamasına yardımcı oluyordu. Haccın bütün Müslümanlara kazandıracağı çok şeyler vardı. İhrama girecekti Müslüman. Allah Azze ve Celle neden hacı emrediyordu Müslümanlara? Çok şey öğrenecekti Müslümanlar hac yoluyla. Eğer öğrenmeyi bilselerdi ama öğrenmeyi unuttular. Araştırmayı unuttular. Şekilde kaldılar, ruha inemediler. Onlar ihrama girecekler. Tıpkı bir kefen gibi olan ihrama girecekler. Hiçbir şey üzerlerinde olmayacak. Sadece ihram olacak. Ve orada fakir zengin ayrımı olmayacak. Zengin de onu giyecek, fakir de onu giyecek. Kim zengin, kim fakir belli olmayacak orada. Ve bütün müminler saf saf olacak, namaza duracaklar. Allah Azze ve Celle işte bunu istiyordu. Her taraftan oraya dönüyordunuz ya işte. İşte şimdi oraya geldiniz. Ve orası Beytullah Hazreti Peygamber'in hareketinin merkezi. Darül Erkam'ın yakınında olan Beytullah. Ve Allah Resulü'nün kovulduğu Beytullah. Kovulduğu Mekke. Ve Allah Resulü oradan kovulduğu zaman hicret ederken Allah'ım diyordu. Mekke'yi sevdiğini ifade ediyor. Mekke ile konuşuyor. Rabbi ile konuşuyordu. Ey Mekke diyordu, seni çok seviyorum. Rabbim seni çok seviyor, ben de seni çok seviyorum. Eğer milletim beni buradan kovmasaydı, seni bırakıp gitmezdim hiçbir yere. Resulullah Mekke'ye olan özlemini söylüyordu. Halbuki iki dağın arasında kupkuru bir yerdir Mekke. Dağlarında bir tane ot bulamazsınız. Çölün ortasında yanıyor 50-60 derece sıcaklıkta. Ama Resulullah orayı çok seviyordu. İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlıyordu çünkü orada. Daima İbrahim Aleyhisselam aklına geliyordu. Ve Beytullah'ın manasını anlıyordu Resulullah. Hareketi Allah orada başlatıyordu. Her Kabe'ye giden adam hareketin başladığı yere gidiyor. Her Kabe'ye giden adam dava adamı olmak için gitmeli. Davanın başladığı yere gidiyorsun. İslam'ı hareketin başladığı yere, İbrahim Aleyhisselam'dan beri hareketin merkezi ve özellikle Hazreti Peygamber'in hareketinin merkezi, son ümmetin merkezi, oradan başladı hareket. Sen oraya gidiyorsun. Dava adamı olmak için gitmelisin. Oraya gittiğin zaman dava adamlarının bastığı topraklara basıyorsun. Sen oraya gittiğin zaman Hazreti Peygamber'i hatırlıyorsun. Sen oraya gittiğinde Hazreti Peygamber'in oradan
hareketi nasıl başlattığını hatırlıyorsun. Ve sen aynı zamanda bulunduğun memlekete döndüğünden her tarafta, her mahallede bir Beytullah inşa eder gibi bir Allah'ın evini inşa etmenin gerekliliğini hatırlıyorsun, hatırlamalısın. Bulunduğun mahallede bir hareket merkezi olmalı. Bulunduğun yerde bir Beytullah inşa etmelisin. Bulunduğun mahallede İslam'a hizmet eden bir ev açmalısın. Resulullah'ın bulunduğu yere giden adam bunları hatırlamalı. Hacca giden adam bunları hatırlamalı. Nasıl ki namaz esas itibariyle bir maksat için, bütün ibadetler esas itibariyle insanı zor işlere hazırlamak için, bütün ibadetler insanı cihada hazırlamak için, namaz bir yönden insanı cihada hazırlarken, oruç başka bir yönden insanı cihada hazırlar. Namaz Müslümanları asker yapar. Günde 5 defa aynı dakikada, aynı saatte Rabbin huzuruna çıkmaya alıştırır. Sabahın karanlığında, kışın soğuğunda abdest almaya alıştırır. Asker yapar. Gecenin karanlığında asker yapar, ayağa kaldırır. Soğuk olsa da, sıcak olsa da namaz adamı asker yapar. Her gün günde 5 defa aksatmaksızın namaz insanı bir yönden askerleştirirken, oruç insanı başka bir yönden askerleştirir. Aç kalmaya alıştırır. Diğer taraftan fakir fukaranın onların halini anlamayı sağlar. Zekat başka bir yönden insanı cihada hazırlar. Cihad içerisinde elbette ki malın infakı var. Mal vermeden cihat olamaz. Dolayısıyla zekat verenler cihada hazırlık yapmış olurlar. Aynı şekilde hac edenler de öyle. Hem mallarını harcamış olurlar Rableri uğrunda, hem de bedenlerini harcarlar. Bedeni kudreti olanlar, mali kudreti olanlar İmam-ı Azam'ın görüşüne göre hac etmekle mükelleftirler. İmam Şafii ise mali kudreti kafi görür. İmam Malik ise bedeni kudreti kafi görür. İmam-ı Azam her ikisinin de gerekli olduğunu söylemiştir. Bedeni ve mali kudrete sahip olanlar, işte onların asker haline gelebilmesi, Rableri uğrunda mallarını harcayabilmeleri, davaları uğrunda mallarını harcayabilmeleri ve kudretlerini ortaya koymaları, kilometrelerce, binlerce kilometre yolu dünyanın dört bir tarafından gelmeye göze almaları, bütün bu ibadetler insanı cihada hazırlar. Allah Azze ve Celle bütün müminleri bu şekilde, hiçbir dinin başaramadığı şekilde, hiçbir sahte dinin başaramadığı şekilde cihada hazırlar. Hangi sahte din Müslümanların başarabildiğini başarmıştır? Dünyanın her tarafında Müslümanlar birbirlerini davet ederler iftarlara. Akrabası olmayan insanları Rablerinin rızası için bir sürü masraf eder, zahmet çekerler, onları iftarlara davet ederler. Şu içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayında her tarafta yapıldığı gibi hangi din bunu başarabilmiştir? Hangi din bütün insanlarına 5 vakit namaz kıldırabilmiştir? Hangi din insanlarına 1 ay oruç tutturabilmiştir? Hangi din insanlarına zekat verdirebilmiştir? Allah'ın dininden başka hangisi bunu başarabilmiştir? Kilise insanları kiliseye davet edebilmek için, onların kiliseye rahatlıkla gelmelerini sağlayabilmek için dinlerini kolaylaştırmayı gerekli gördüler. Bütün ibadetleri kaldırıp atıverdiler. Güya bu şekilde insanlar daha çok geleceklerdi. Halbuki bu kolaylaştırma dedikleri şey zamanla dinin yok olmasına sebep oldu. Bugün de bazı hocalar bunu yapmaya çalışıyorlar. Belki kötü niyetli değiller ama onların da dini gereğinden fazla, Allah ve Resulü'nün kolaylaştırdığından daha fazla kolaylaştırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Haramlara bile helal diyecek hale geldiklerini görüyoruz. Güya bu şekilde insanların dine bağlılıklarının artacağını zannediyorlar. Kilise bunu daha evvel yapmıştı ey gafiller. Kilise hiçbir zaman insanları daha dindar yapamadı bu yöntemle. Tam tersine insanlar dinden uzaklaştırdı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlayacaksınız.
Kabe'yi hatırladığınız zaman bunları hatırlayacaksınız. Kabe'ye gittiğiniz zaman Allah'ın sizi bir asker olarak yetiştirdiğini hatırlayacaksınız. Namaz kıldığınız zaman Allah'ın sizi asker yaptığını, nasıl ki askerde boru çaldığı zaman, düdük çaldığı zaman bütün askerler toplanır ya, aynen öyle ezan okunduğu zaman bütün müminler toplanır. Namaz kıldığı zaman mümin bunu hatırlayacak. Allah Azze ve Celle seni zor günlere hazırlıyor. Seni Allah yolunda mücadele etmeye hazırlıyor. Hac da aynı şekilde. O Kabe'de fihi ayetun beyinatun makamu İbrahim. O Kabe'de deliller var, apaçık deliller. Ve onda makamı İbrahim de var. Makamı İbrahim, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe inşa ederken koyduğu taş idi. O taşa basmak suretiyle boyun yetmediği yerlere taşları koyuyordu. Boyunun yettiği yere kadar taşa basmaya gerek kalmamış, bir merdivene gerek görmemişti. Fakat boyunun yetmediği yere geldiğinde, çünkü Kabe'nin yüksekliği 13 metredir. Eni ve boyu 11 ve 12 metre. 11, 12, 13 şeklinde bina edilmiştir Kabe. Allah Azze ve Celle bununla neyi kastediyor anlamak mümkün değil ama her ne ise Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın boyunun yetmediği yerlerde bir taş getirmişti oğlu İsmail ve ona basmış, onunla taşları yüksek yerlere koyabilmişti Hazreti İbrahim Aleyhisselam. İşte o makamı İbrahim idi ve o Kabe'nin duvarına bitişik duruyordu Hazreti Ömer'e kadar. Hazreti Peygamber zamanından, Ebu Bekir Sıddık zamanında orada yerinde duruyordu. Hazreti Ömer insanlar rahat tavaf edebilsinler diye onu oradan kaldırmış, biraz daha uzağa yerleştirmişti. Zaten o Kabe'den bir parça değildi. Sadece Kabe'nin inşasında kullanılmış olan bir merdiven gibi kullanılmış olan bir taştan ibaretti. Ve Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim ayak izlerini, o taşa çıkmasını istemişti. İşte o ayak izleri İbrahim Aleyhisselam'ın hatırasıydı. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın delili olarak, Kabe'nin İbrahim tarafından inşa edildiğinin delili olarak böyle olmasını takdir etmişti. Ve o makamı İbrahim, işte orada وَاتَّخِذُ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ. O makamı İbrahim'den bir musalla edinin, bir namazgah edinin, makamı İbrahim'de namaz kılın diyordu Allah Azze ve Celle. İşte ondan dolayı müminler orada namaz kılıyorlardı. Ama namaz kılarlarken tavaf edenler engel olmuş oluyorlardı. Ömer zamanında insanların sayısı çoğalmıştı. Müslümanların sayısı çoğalmıştı. Her tarafta fetihler gerçekleşiyordu. Artık Kabe'ye sığamıyorlardı insanlar. Tavaf ederlerken orada namaz kılanlar engel oluyordu tavaf edenlere. O yüzden Hazreti Ömer onun oradan kaldırılmasını emretmişti. Az ileriye konulmuştu. Bu caiz idi ve sahabe buna seslenmemişlerdi. Çünkü Hacer Esved bil hakikatte kendisi kutsal değil. Hazreti Ömer'in Hacer Esved'in karşısında söylediği sözde anlaşıldığı gibi, ey Hacer Esved diyordu, ey siyah taş, sen kutsal bir taş değilsin. Ben seni öpüyorsam, Resulullah seni öptüğü için ben seni öpüyorum. Yoksa sen de diğer taşlar gibi bir taşsın sadece. Hacer Esved bile öyleydi. Elbette ki makamı İbrahim denilen o taş da öyle bir taş idi. O yüzden Hazreti Ömer'in onu oradan kaldırmasında bir mahsur yok idi. Ve oradan kaldırılmış, tavaf edenler daha rahat tavaf edebilir hale getirilmiş. Namaz kılanlarla karşılaşmamaları, namaz kılanlarla çatışmamaları, birbirlerine karışmamaları sağlanmış. Aynı zamanda makamı İbrahim'de namaz kılmakla emrolunmuş olduğu için bu ümmet mümkünse makamı İbrahim'de namaz kılmaları onlara tavsiye edilmiş olduğundan dolayı hac eden müminler, Kabe'yi tavaf eden müminler orada namaz kılmak istiyorlardı. Ama kılamıyorlardı tavaf edenlerin yüzünden. Tavaf edenler de namaz kılanların yüzünden rahat rahat tavaf edemiyorlardı. Hazreti Ömer'in bulduğu bu çare ile tavaf edenler rahat rahat tavaf edebiliyor.
Ve orada makam İbrahim'de namaz kılanlar da rahat rahat namaz kılabiliyorlardı. İşte orada makam İbrahim var. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اَمِنًا Kim oraya girerse orada emin olur. Kim oraya girerse orada emindir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin emin yer olduğunu ifade ediyordu. Mekke'yi fethettiği gün burası haram beldedir diyordu. Burada adam öldürmek yasak, burada av avlamak yasak, bu bölgede haram bölgesinde otları, yeşil otları koparmak yasaktır diyordu. Avının peşine koşulamaz, avı avlanamaz. Orada bulunmuş olan bir şey yalnızca sahibine verilebilir. Sahibine verilmek için sadece elle tutulabilir. Başka türlü tutulması caiz değildir diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin ve çevresinin, Mescid-i Haram'ın ve Mekke bölgesinin haram bölgesinin haram bölge olduğunu ifade ediyordu. Esas itibariyle İslam'dan evvel de zaten orası haram bölge olarak kabul ediliyordu. İslam'dan evvel Mekke'nin müşrikleri de civardaki müşrik kabileler de zaten o bölgeyi haram kabul ederler. Ve hatta bir müşriği öldürse, bir kafir bir kafir öldürse, bir putperesti öldürse, o öldürülen adamın oğlu gelse onu Kabe'de görse, katili Kabe'de görmüş olsa ona bir şey yapmazdı. Onun Kabe'den çıkmasını beklerdi. Kabe'de kaldığı müddetçe hiç kimse ona ilişmezdi. Ama ona yemek de verilmezdi. Onun kendi kendine çıkması beklenirdi. Mecbur kalacak ya orada acından ölecek, ya susuzluktan ölecek, ya da oradan çıkmak zorunda kalacaktı. Kabe böyle bir yerdi. İslam o bölgeyi, Allah Azze ve Celle o bölgeyi emin belde kılmıştı. Vettin ve Zeytun suresinde ifade edildiği gibi. Vettin ve Zeytun ve Tur-i Sinin ve Hazel Beledil Emin. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bölgesi olan Tur-i Sina'ya, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bölgesi olan bölgeye, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu bölge Filistin topraklarına ve sonra Hazreti Muhammed'in bölgesi olan Mescid-i Haram'ın içinde bulunduğu Harem bölgesi, Mekke bölgesine yemin ediyordu. Beledil Emin diyerek yemin ediyordu. Mekke'nin isimlerinden bir isimdi bu. Beledül Emin, emin şehir, emin belde, insanın öldürülmediği belde, her tarafta putperestlik var, her tarafta şirk var, her tarafta zina var, her tarafta adam öldürme var, her tarafta hırsızlık var, her tarafta aşiret kabilelerin kavgaları var. Aşiret kavgaları, fakat orada yok hiçbirisi. Mekke'nin içerisinde hiçbirisi yoktu. İslam'dan evvel bile orası emin bölgeydi. Allah Azze ve Celle oraya sığınanların emin bir bölgeye sığınacaklarını ilan etmişti. Ve oradakiler gerçekten emin bir şekilde yaşıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o bölgenin avlarının, otlarının hepsinin haram olduğunu söylediği zaman amcası Abbas kalkmış ve demişti ki yalnız ya Resulallah ıshır otu hariç olsun. Çünkü ona ihtiyacımız var diyordu. Demirciler ve dökümcüler onu yakıyorlar ve kullanıyorlardı kendi sanatlarını icra ederlerken. Ve aynı zamanda yaprakları geniş olduğu için insanlar onunla gölgelik yapıyorlardı. Ondan dolayı o hariç olsun demişti. Ve Allah Resulü düşündü ve peki demişti. Resulullah'a o anda vahiy gelmemişti. Demek ki Allah Resulü içtihat etmişti o anda. Demek ki kendi görüşüne göre fetva veriyordu. Allah Azze ve Celle'den o anda bir vahiy gelmediğine göre, elimizde böyle bir delil mevcut olmadığına göre, demek ki Resulullah o anda içtihat ediyordu. Evet diyordu, demek ki bu lazım. Onlara hak veriyordu. Demek ki ıshır otunun gerekli olduğunu o da kabul ediyor. Ve peki o hariç olsun diyordu. Onu kesebilir ve kullanabilirsiniz diyordu. Demek Resulullah o anda içtihat yapıyordu. Allah Resulü'nün içtihat yaptığının delillerinden birisidir bu. Allah Resulü'nün ümmetinden alim olanların içtihat yapma yetkisi olur da Resulullah'ın içtihat yapma yetkisi olmaz mı? Rabbinin kendisine vahyetmediği meselelerde, Rabbinin kendisine bir emrinin olmadığı, vahyin olmadığı meselelerde Allah Resulü'nün içtihat yapması gerekirdi elbette. Eğer vahiy gelirse tabii ki durum başkaydı. O zaman Allah Resulü elbette ki vahye uymakla mükellefti. Nasıl ki Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ederken ona soruyordu Resulullah, oraya vali oldun ey Muaz, ehli kitaptan olan bir millete vali tayin edildin. Oraya vardığın zaman orada hükmedeceksin. Neyle hükmedeceksin? Muaz dedi ki Allah'ın kitabıyla ya Resulallah. Kitapta bulamazsan dedi Resulullah. O zaman senin sünnetinle dedi. Benim sünnetimde de bulamazsan o meseleyle ilgili bir hüküm. O zaman neyle hükmedeceksin ya Muaz? Muaz bin Cebel radıyallahu anh sahabenin fakihi. Hazreti Ömer'in savaşa göndermek istemediği sahabi. Hazreti Ebu Bekir zamanında savaşa gitmek istemişti de. Ömer onu savaşa gönderme diyordu Ebu Bekir'e. O da ben karışamam diyordu. Ama Ömer vallahi ben karışırım. Ben olsam onu göndermem diyordu. Çünkü Muaz gibi bir alim nereden bulacağız bir daha diyordu. Alimlerin savaşa gitmesi uygun değil diyordu. Biz sorularımızı kime soracağız diyordu Ömer. Hazreti Ömer ilk Müslümanlardan ve alim bir sahabi olduğu halde, müştehit olduğu halde ve birçok mevzuda içtihat yapmış olmasına rağmen Muaz bin Cebel'in fıkıh bilgisine hayrandı. İşte o Muaz bin Cebel'le konuşuyordu Resulullah. Benim sünnetimde de bulamazsan ya Muaz. O zaman dedi ki içtihat ederim ya Resulallah. Kendi re'yime göre düşünür taşınır, kendi re'yime göre hüküm veririm ya Resulallah. Efendimiz Muaz'ın bu cevabını beğenmiş ve aferin demişti kendisine. Benim elçimi, benim istediğim cevaba ulaştıran Allah'a hamdolsun dedi. İstediğim cevabı verdirdi Allah sana. Demek ki Resulullah ümmetinin alimlerinin içtihat yapmasını caiz görüyor ve teşvik ediyordu. Bu bir ibadetti çünkü. Müçtehit araştırma yapar, kafa yorar, göz nuru döker. Sabahlara kadar kitap okur ve sonra insanlara görüşünü açıklar. Kur'an'da ve sünnette olmayan bir meselede olmak şartıyla. Kur'an'da ve sünnette var ise eğer o meselenin hükmü, ona uymak zorundadır bütün alimler. Ve o yüzden ulema demiştir ki, mevrid-i nas'tan içtihada mesela yoktur. Yani hüküm gelmiş olan, Kur'an'da ve sünnette bir hüküm varsa bir meselede, o meselede içtihat caiz olamaz. Kur'an ve sünnet bunun delilleriyle doludur. Allah Azze ve Celle bir meselede hüküm indirecek de, Resulü bir meselede hüküm belirtecek de bir alim, şimdi o hükme uymamız doğru değil diyecek. Şimdi yeni bir hüküm koymamız lazım diyecek. Nas olan, hüküm olan bir meselede yeniden içtihat yapacak. Böyle bir şey ancak bir zındık yapabilir. Ve şimdi o zındıklar çoğalıyor. Nas olan, Kur'an'dan ve sünnetten delil olan bir meselede bile içtihat yapabiliriz diyen zındıklar. Allah'ın hükmünü değiştirebiliriz diyenler. Allah ancak o günkü insanlar için o hükümleri indirmişti diyenler. Allah Azze ve Celle güya sadece o günkü insanlar için o hükümleri indirmiş. Daha sonrakiler için indirmemiş. Öyle meseleye o şekilde bakan zındıklar. Allah'ın hükümlerini bile değiştirmeye kalkanlar. Biz yeniden hüküm koyabiliriz diyenler. Kur'an'ın hükmünü kaldırıp kendimiz yeniden hüküm koyabiliriz diyen zındıklar. Bunlar Müslüman kılıklı, içlerinde küfür fikirleri olan kimselerdirler. Bunlar namaz kılıyor olabilirler. Bunlar Allah'a ve ahirete iman ettik diyebilirler. Fakat bunların içerisinde öyle fikirler vardır ki, o fikirler onları zındık yapmaktadır. Nas olan, Kur'an'ın ve sünnetin hükmü olan bir meselede hiçbir alime içtihat yapma yetkisi verilmemiştir. Alimin görevi önce nas'ı araştırmak ve nas'ı anlamaya çalışmaktır. Eğer onda bulamazsa o zaman Kur'an ve sünnetin ışığında içtihatta bulunabilir, kendi görüşünü ortaya koyabilir ve görüşünü ortaya koyarken de Allahu alem bir sevap der. Allah doğruyu daha iyi bilir, benimki sadece bir görüştür der.
Doğru da olabilir, yanlış da olabilir der. Ben bu kadarına erişebildim der. Bu kadar göz nuru dökebildim. Bu kadar araştırabildim. Bu kadarcık bilgim var. Bu kadarına ulaşabildim. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir der. Ve bu haliyle o ibadet yapmaktadır. Alim içtihad ettiği zaman, isabet ettiğinde iki sevap kazanırken, hata ettiğinde bir sevap kazanır. Çünkü o göz nuru dökmektedir. Çünkü o beyin harcamaktadır. Çünkü o fikir işçisidir. Çünkü o ümmet-i Muhammed'in önünü açmak istemektedir. Çünkü o ümmet-i Muhammed'in karşılaştığı yeni meselelere çözüm getirmeye çalışmaktadır. Çünkü onun niyeti iyidir. Çünkü o kendi nefsine göre değil, Kur'an ve sünnetin hükümlerine göre, onların ışığında, onlardan çıkan genel kaidelere göre içtihat yapmaktadır. Ondan dolayı hata etse bile sevap kazanacaktır. Ama cahile gelince onun için bu sevap söz konusu değildir. Hatta günah kazanır. Ehil olmayan adam ilmi bir meselede fikir beyan etmeye kalkar da bence diye konuşacak olursa sen kim oluyorsun demek lazım ona. Ağzı boyalı kadınlar, çırılçıplak gezen kadınlar bile din konusunda fetva vermeye kalkarlarsa, dinin zerresini bilmeyenler, namazın şartlarını bilmeyenler kalkıp da din konusunda konuşmaya kalkarlar da, onlar da bence deyip içtihatta bulunmaya kalkarlarsa, o görüşleriyle sadece cehennemi kazanırlar. İçtihat yapmak bir sevaptır. Ama ehli yaparsa, alimler içtihat yapar da Allah Resulü ondan mahrum olur mu? İşte Resulullah da içtihat yapıyordu. Amcası Abbas ishır otu hariç olsun dediği zaman Efendimiz düşündü ve peki dedi. Çünkü gerçekten de o bölgenin ihtiyacı vardı. O bölgede zaten ağaç namına bir şey yoktu. O bölgenin buna ihtiyacı vardı. O bölgenin insanların ihtiyacı vardı. Ve Resulullah bu şekilde içtihat yapıyor ve kendisine içtihadın caiz olduğunu göstermiş oluyordu. O Kabe'ye kim girerse onlar emin bir yere girmişlerdir ve onlara hiç kimse dokunmayacaktır. Allah Azze ve Celle Peygamberimizden sonra da aynı kuralı devam ettirdi. Müşriklerin kabul etmiş olduğu bazı şeyler İbrahim Aleyhisselam'dan kalma idi. Doğru olarak kalmıştı. Mesela tavaf da yine aynı şekilde Peygamberimizden evvel de var idi. Müşrikler Kabe'yi tavaf ederlerdi. Ama Kabe'deki putları da tavaf ederlerdi. İbrahim Aleyhisselam'ın hatırası olarak Kabe'yi tavaf ederlerdi. İslam Kabe'yi tavafı kaldırmadı. Ama Kabe'yi tavafa yeni bir şekil verdi. Müşrikler Kabe'yi tavaf ederlerken çıplak olarak tavaf ederlerdi. Güya elbiseyle tavaf etmek caiz görmezlerdi. Günahkar elbiselerle tavaf edilmez derlerdi. Kadınlar bile çıplak tavaf ederdi. O yüzden bazı hayalı kadınlar geceleyin tavaf ederlerdi. İslam geldi ve bunu kaldırdı. İhramı getirdi. Çıplak olarak tavaf etmek haram idi. Evet, İslam tavafı kabul etti ama çıplak olarak tavafı reddetti. Allah Azze ve Celle putperestlerden kalmış olan bazı şeyleri İslam'a uygun olduğundan ötürü, İbrahim Aleyhisselam'ın hatırası olduğundan, doğru olarak kalmış olduğundan ötürü onları reddetmemiş, onları muhafaza etmişti. Nasıl ki zihar meselesi de öyle. Bir adam karısına, bir müşrik İslam'dan evvel, bir müşrik karısına eğer senin sırtın bana anamın sırtı gibidir derse, artık yani Türkçesi, avamcası sen bundan sonra benim anam bacımsın derler ya hani. Adam karısını boşayacağı zaman buna benzer kelimeler kullanır ya hani. Terbiyesizliktir bu dedi. Karını anana benzetemezsin dedi. Kavluzurdur bu dedi. Bu reddedilmiştir dedi. Ama tamamen de reddetmedi Allah Azze ve Celle. Buna bir ceza getirdi. Böyle bir terbiyesizlik yapmış olanlar, o tertemiz annelerine benzetenler karılarını, böyle bir terbiyesizlik yapanlara Allah Azze ve Celle 2 ay oruç tutmayı emretti. 2 ay boyunca oruç tutacak ve sonra hanımlarına yaklaşmayacaklar 2 ay boyunca.
Ceza olarak bunu bir boşanma kabul etmedi Allah Azze ve Celle. Ama tamamen de hiçbir şey olmamış gibi de kabul etmedi. Cahiliye döneminin buna benzer adetlerinin bir kısmı tamamen reddedilirken bir kısmı kısmen reddedilmiş oldu bu şekilde. Aynen öyle tavaf da bırakılıyordu ama tavafı çıplak olarak yapmalarına müsaade edilmiyordu. Bu şekilde müminler tavaf edecekler. İbrahim Aleyhisselam'ın hatırasını tazeleyecekler. Sa'y yapacaklar Safa Merve arasında. Hazreti Hacer'in gayretini hatırlayacaklar. Hazreti Hacer'in su arayışını hatırlayacaklar. Safa Merve arasında koştuğunu hatırlayacaklar. Yaklaşık 350 metre kadar bir yol. Koştu, gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi. 7 defa 2 kilometreden fazla bir şey koşa koşa. Eteğini kaldırarak koşuyordu. İşte iki yeşil direğin arasında, Safa Merve arasında şu anda iki tane yeşil direk olarak o gösterilmektedir. Ve müminler işte oraya geldikleri zaman koşarlar. Hazreti Hacer'i hatırlarlar. Onun gibi koşarlar. İsmail'i hatırlarlar. Hacer'in gayretini hatırlarlar. Hacer'in oğlu için su arayışını hatırlarlar. Ve oradan Kabe'yi selamlarlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlere İbrahim Aleyhisselam'ın hatırasını hatırlatıyor. Kabe'yi tavaf edeceksin. Safa ve Merve arasına sa'y edecek, koşacak, yürüyeceksin. Ve hep bunları hatırlayacaksın. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Ve Allah'ın bir hakkıdır kulları üzerinde. Bir hakkıdır onların o Kabe'yi tavaf etmeleri, o Mekke'ye gelmeleri, hac etmeleri Allah'ın bir hakkıdır. Size Allah bu kadar rızık vermiştir. Bu kadar işlerinizi halletmektedir. Allah Azze ve Celle size bunca nimet vermekte ve sonunda size cennetini vaat etmektedir. Dolayısıyla Allah sizden bunu istiyor. Allah için hac etmenizi istiyor. Namaz için böyle bir ifade yok. Zekat için böyle bir ifade yok. Oruç için böyle bir ifade yok. Allah'ın bir hakkıdır şeklinde böyle bir ifade yok. Fakat hac için böyle bir ifade görüyoruz. Bu şekilde Allah Azze ve Celle bütün başka ümmetlerin hepsinin hac etmeleri gerektiğini ifade ediyor. İman etmelerin ve sonra hac etmeleri gerektiğini ifade ediyor. Çünkü kafirin o bölgeye girmesi haramdır. Kafirin o bölgeye girmesi haramdır. Yahudi ve Hristiyanın Hicaz bölgesine girmesi haramdır. Buna izin verilmesi de haramdır. Dolayısıyla bütün insanların hac etmeleri emrolunmuş olduğuna göre bütün insanların İslam'a iman etmeleri de emrolunmaktadır. Ve bütün ümmetler İslam'ın ibadetlerini yapmakla emrolunmuşlardır. Süleyman Ateş'in dediği gibi değil yani mesele. Herkes kendi kitabına bağlı kalarak cennete giremez yani. Allah Azze ve Celle bütün ümmetlere ve bu ümmete, bu ümmetten sonra gelmiş olanlara, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara Allah Azze ve Celle tek kitap indirmişti. Evvelki peygamberler bir kavme gönderiliyordu ama Hazreti Peygamber bütün insanlara gönderilmişti. Kur'an peygambere şöyle söylemesini emreder. İnni Resulullah ileykum cemi'a. Ben bütün insanlara gönderilmiş, hepinize gönderilmiş bir Resulüm. Böyle söyle ey Resulüm, böyle söyle onlara. Tebârekellezi nezzelel furkâne alâ abdi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. O Allah ne kadar mübarektir ki kuluna Furkan'ı indirdi. Kur'an'ı indiren Allah ne kadar mübarektir. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا Bütün alemler için nezir olsun diye, bütün insanlar için, bütün zamanlar ve bütün mekanlar için, bütün ümmetler için uyarıcı olsun diye, yalnızca Araplar için değil, yalnızca Türkler için, Kürtler için değil, demek ki bütün ümmetler için لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا Bütün alemler için. Kur'an böyle söylediği halde Resulullah bütün insanlara gönderildiğini açıkça ilan etmiş olduğu halde ve Resulullah ehli kitabı İslam'a davet etmiş olduğu halde ve Kur'an bütün insanları hac etmeye davet ettiği halde hala onlar kendi kitaplarına bağlı kalarak cennete girebilirler diyorlar.
İslam tarihi boyunca söylenmemiş bir bid'at görüş. İslam tarihi boyunca görülmemiş bir görüş. Dinler arası diyaloğun önünü açabilmek için uydurulmuş olan bir görüş. Elbette ki siz onları cennetlik göreceksiniz ki onlarla diyalog yapacaksınız. Onlara karşı yumuşak olabileceksiniz. İşte ondan ötürüdür ki Mardin'de düzenledikleri diyalog toplantısında temsili bir sırat köprüsü yaptılar. Ve o temsili sırat köprüsünün üzerinden Yahudi geçti, Hristiyan geçti ve Müslüman geçti. Biz biliyoruz ki sırat köprüsünden geçen cennete gider. Halbuki İsa'ya Tanrı diyen nasıl cennete gider? Ve Hazreti Muhammed'e peygamber demeyen nasıl cennete gider? Kur'an'a kelamullah demeyen nasıl cennete gider? Namazı reddeden, benim kitabımda namaz yok diyen, hac yoktur diyen nasıl cennete gider? İslam'ın farzlarını inkar eden nasıl Müslüman olabilir? Allah Azze ve Celle bütün ümmetlerin hepsini hac etmesi gerektiğini emrediyordu. Bu ayet esas itibariyle bütün insanlara bir emir idi. Çünkü ayette velillahi alen nas diyor. Bütün insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Kafirin hacı kabul olmayacağına göre ve kafire ibadet emrolunmayacağına göre demek ki bütün insanlar, bütün ümmetler hepsi İslam'a teslim olmakla emrolunmuşlardır. Ve hepsi hac etmekle emrolunmuşlardır. Ve hepsi İslam'ın ibadetlerini yapmakla emrolunmuşlardır. Meselenin bir diğer tarafı ise şu anda İslam devleti yok. O yüzden hac etmemiz bize farz değildir diyenler. Böyle görüşler ortaya atanlar. Allah Azze ve Celle men istata'a ileyhi sebile buyurmuştur. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ هِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Her kimin gücü yeterse, kim ona yol bulabilirse onun üzerine haktır ki gitsin hacca. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geciktirmeyin buyuruyordu. Kim imkan bulacak olursa geciktirmesin diyordu. Çünkü biz biliyoruz ki hac zor bir ibadettir. Hacca ancak gençler dayanabilir. Yaşlıların dayanması çok zordur gerçekten. O hararete dayanmaları çok zor. O sıcağa dayanmaları ve en önemli